Gride'de hoş geldiniz. Ben Tamer Dinçer. Bugün Sinan Özer'le birlikte 2019 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Bir sezon genel değerlendirmesi podcast'i olmayacak bu, en başta onu şimdiden söyleyeyim. Onu daha sonra Koray Şahin'in de katılımıyla yapacağız. Sinan hoş geldin.
Hoş bulduk Tamerciğim.
Podcast'te yarışla ilgili o kadar az şey yok ki 30 saniye konuşarak zaman geçirmeye çalışıyorum şu an. Nasılsın? Keyifler nasıl?
İyi abi, nasıl olsun? Çalışma, iş güç, hayat yani, git gel. Çok monotonlaştı ama yapacak bir şey
Evet.
yok.
Senin monoton hayatın gibi monoton bir Abu Dhabi GP'si izledik.
Evet, doğru.
Senelerdir hiç değişmediği bir şekilde bomboş, anlamsız. Sadece parayı basanın kendi ülkesinde daha sezonun son yarışını izletme isteğini doğuran bir Grand Prix.
Aynen öyle. Yani altıma imzamı atarım, evet. Aynen öyle.
Yani zaten 2010 ve 2016 dışında burada şampiyonluk da belli oldu mu hiç?
Düşünüyorum. 2014.
2014 nasıl burada belli oldu lan? Ha, double point vardı 2014'te.
Evet.
Yani bu da şey işte, bir şekilde ilahi adalet mi dersin artık, ne dersin?
Yani abi, Brezilya gibi bir yarıştan sonra sezonun son yarışını Abu Dhabi yapmak, yani bilmiyorum ya. Paranın ne kadar önemli olduğu gerçekten görülüyor ya.
Abi
Açıkçası.
Brezilya bir de şey işte, hani bizim bu arada gelen bildirimlerin sesini kısarsan sevineceğim.
Şimdi evet.
İşte bizim daha çok Formula 1 izlemeye başladığımız dönemlerde karar yarışı olduğu için Brezilya. Ve üstüne hani pist daha zorlu, her an yağmur yağabiliyor iklim sebebiyle. Hani sezonun sonuna yakışan bir pist ve yarış oluyordu genelde Brezilya ama. Hani 2012'den beri Abu Dhabi sanıyorsam sezonun son yarışı. Değil mi?
Abi bir de şu, düşünüyorum. Sanki arada bir tane yoktu ya. 2012'de
İşte şey, 2010 Abu Dhabi, 2011 Abu Dhabi, 2012 Brezilya mı acaba?
ben öyle 2009'da Abu Dhabi diye hatırlıyorum abi, ben hatta.
2009'u Brezilya diye hatırlıyorum ya ben.
Doğru. Hayır abi, hayır. Batın Brezilya'da şampiyon oldu ama son yarış Abu Dhabi'ydi. Çok net hatırlıyorum 2009'u. 2009'dan itibaren zaten şey almaya başladılar. Abu Dhabi'yi almaya başladılar. Benim hatırladığım bir tek 2012'de Brezilya'da yaptılar. Onun dışında 2009'dan beri bilfiil Abu Dhabi'de finish yapılıyor diye hatırlıyorum ben. Ki zaten 2012'de Brezilya'daki yarışın da nasıl bir yarış olduğunu hatırlıyoruz.
Evet. Yani şey işte, o yarış Brezilya GP'yi anlatan yarış.
Aynen öyle. Abi bir de bak, şöyle bir şey var. Şimdi bir tık daha eskiye gittiğin zaman Japonya Suzuka'daydı son yarışlar. Yani o da öyle bir pist ki abi, şimdi Suzuka'dan Interlagos'a geçiyorsun. Interlagos'tan Abu Dhabi'ye geçiyorsun. Allah aşkına. Yani şimdi öyle bir bu kadar düşüş yok yani. Ya bu kadar iyi iki tane finisher'dan sonra Abu Dhabi'ye geçmek zaten hakikaten de dediğin gibi ilahi adalet midir nedir? Çoğu zaman şampiyonluk bu yarışa kalmıyor yani.
Yani abi kalanlarda da işte hani 2010 belki hani iyi yarış olmasa bile aslında yarış sonrası hikayesi sebebiyle boş bir dönem ama
Evet, ama Cliffhanger'a yakışan bir final hiç olmuyor burada abi. Mesela 2016'daki yarış da çok sıkıcıydı. Hamilton bütün ya yani bütün yarış Hamilton, Rosberg neydi arkasında, Verstappen'le şey miydi? Ricardo.
Vettel'le Verstappen değişmeli geliyordu.
Ha, yani o da gayet aslında heyecanlıydı, tamam ne olacak ne edecek diye, ama hani bir aksiyon olmadı. Hani 2014'teki yarışta zaten Rosberg çok erken yarış dışı kaldı. Şampiyona çok erken belli oldu falan. Hani abi yok ya, şimdi Brezilya'nın biraz ruhu da var abi. Özellikle bir de o mevsimde yapıldığı zaman yağmura çok müsait olan bir pist. Yağmur yağmasa bile abi, Brezilya'nın bir kaotik bir yapısı var. Çünkü pist en ufak bir hatayı affetmeyen pist. Çünkü çok yükselti farkı var. Ve en ufak bir hatayı kesinlikle affetmiyor. Bir de çok rakım da çok yüksek. Pistin olduğu yerin rakımı çok yüksek ve pilotların dengesinin bozulmasına çok müsait bir pist. Ama bu da bir o kadar düz bir pist ki abi. Yani ya hakikaten ya, yani takvimden bir tane pist seç, burada son yarış yapılmasın dese gerçekten Abu Dhabi derim büyük ihtimal. Yani ya Abu Dhabi derim ya Rusya derim. Yani abi bu kadar son yarış olmayacak bir pist ya. Ya getir herhangi 20 yarıştan bir tanesini getir. Çok ya daha iyi olur yani Abu Dhabi'de. Hakikaten düşün.
Şey,
ya Monaco'yu getir. Lafı unutma abi, Monaco'yu getir. Yani en azından kaza mazadan bir şeyler çıkar yani, anladın mı? Abi Abu Dhabi nedir ya?
2011, 2012, 2013 hiçbir şey, hepsinde Brezilya'da bitmiş sezon.
Öyle mi?
Ha, Abu Dhabi.
Aa evet ya, nasıl hatırlamıyorum? 2013'te şey vardı ya, Weber kaskı çıkarmıştı
son, aa, şey, doğru.
Son yarışı diye. Evet evet hatırladım ya.
Hatta şey ya 2013 ilk senesi de 2013 değil mi?
Sesin kesildi abi.
Amerika'nın ilk senesi 2013'tü değil mi?
Evet, evet. Hayır hayır. 2012 abi.
2012 mi?
Evet. Hatta nereden hatırlıyorum? Massa'nın
ha o yarış.
Evet, Massa'nın vites kutusunu
açmışlar. Açıldığı yarış. Tamam.
Hatırlamayanlar veya izlemeyenlere şey hatırlatalım. Massa o yarışta Alonso'yla Vettel şampiyonu için yarışıyorlardı. Çok çekişmeli bir mücadele vardı ve Alonso şampiyonada önde olmasına rağmen Vettel çok hızlı bir, yani Red Bull ikinci yarısında sezonun Ferrari'ye çok ciddi bir fark atmış. Çünkü Ferrari sezon içerisinde çok ciddi şekilde geri kalmıştı ve Alonso 2012'nin ikinci yarısının ilk yarışında şeyde Belçika'da ve şeyde pardon İtalya'da değil, ilk üç yarışın ikisinde Belçika'da yarış dışı kaldı startta. Grosjean cinayete teşebbüs etti. İtalya'da üçüncülük aldı. Bir sonraki yarış Japonya'da startta Raikkonen'le çarpışıp yine yarış dışı kaldı. Ve o ikinci yarıya başlarkenki Vettel'in üzerindeki avantajı hiç kalmadı kenara. Şeyde de Amerika'da da sıralama turlarında Massa, Hamilton, şey Vettel nerede abi? Alonso'nun önünde şey bitirdi sıralamaları. Alonso yanlış hatırlamıyorsam 7. bitirmişti. Massa da ya 4 ya 5 bitirmişti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlar da gerçi hala var bu kural. Bir aracın vites kutusunu açtığınız zaman park fermi kuralları içerisinde 5 sıra ceza alıyordu pilot. Ferrari'de Alonso'yu Massa'nın önüne geçirmek için arıza olmamasına rağmen Massa'nın vites kutusunu açmıştı. Ve Alonso bu şekilde Massa'nın önüne geçmişti.
Sadece öne geçirmek için değil, Alonso'nun taraf kirli temiz taraftı, Massa'nın taraf temiz taraftı.
Evet doğru. Bir de aynı zamanda temiz tarafa geçmek için ki bu taktikte işe yaradı aslında. Alonso o yarışı Hamilton'la şeyin arkasında, Vettel'in arkasında üçüncü bitirmişti. Ve aslında Vettel'in pole'den Alonso'nun da çok arkadan kalktığı bir yarışta sadece 3 puan kaybetmişlerdi Vettel'e yarış sonunda. Çünkü Vettel 2, Alonso 3 bitirmişti. Ama tabii sezon sonunda çok da bir işe yaramadı aslında bu.
Stefano Domenicali'nin ufak ufak çakallıkları.
Evet evet. Çok çok da olay olmuştu yani. Bu sporun ruhuna aykırı nasıl bir şey bu falan filan, bayağı olay olmuştu yani.
Biz bu olaydan bir podcast'te bahsettik ya.
Doğrudur abi. Biz geçmişe çok değiniyoruz genelde zaten.
Yer verme mevzusunda falan ne yaptılar? Vites kutusunu mu açtılar falan demiştik bir podcast'te ama unuttum hangisi olduğunu.
Doğrudur.
Ya da Abu Dhabi'yi konuşmamak için 5 dakikadır, 8 dakikadır dönüyoruz ama yarışa değinmemiz gerekiyor. Abi şimdi önce sıralamadan başlayalım. Aslında cumartesi pazara göre daha aksiyonluydu. Sezonun geneli de böyleydi çoğunlukla da. Abi Ferrari'ler özellikle Leclerc ilk iki sektörde Hamilton'dan 0.2 saniye öndeyken turu 0.3 saniye geride bitirdi. Yok son turu atamadı.
Abi ya inanılmaz ya. İnanılmaz. Ben onu unutmuştum. Bak şimdi sen söyleyince aklıma geldi ya.
İnanılmaz. Abi Pietro Ferrari yanılmıyorsam bu sezon ikinci kez bir yarışa geldi. Enzo Ferrari'nin oğlu.
Abi Pietro her geldiği yarış niye böyle oluyor ya? Senelerdir bir de biliyor musun bu?
Abi şey bu genelde hani çoğunlukla İtalya'ya geliyorlar. Çünkü hani zaten İtalya'da yaşadığı için hepsi.
Hı hı.
Yani o hani Ferrari ailesi çoğunlukla İtalya'daki yarışa geliyorlar ve senelerdir o yarışta Ferrari bir şeyler yaşıyor.
Evet ya.
Hani bu sene bir şey yaşamadı ve Pietro Ferrari'de çok işte duygusal açıklamalar yaptı. Hani babam Leclerc'ü görse çok duygulanırdı vesaire tarzı açıklamaları vardı. Ama şey işte hani bu yarış harbi cidden İtalya'da genel bir sıralama felaketi yaşandı. Ferrari'de Vettel tur atamadı. Bu sefer Leclerc tur atamadı değil mi? Vettel yetişti. Yoksa yetişecek mi ki?
Vettel attı da Leclerc atamadı.
Ha işte Leclerc bu sefer de yani kral yine Cenab-ı Ettiğini konuşturdu.
Aynen öyle.
O da sanıyorsam yarışa tamamen şey sezon sonu takım fotoğrafına girmek için gelmiş. Ya çünkü şey ben senelerdir hatırlamıyorum İtalya dışında bir yarışa geldiklerini. Yani Marchione de çok nadir gelirdi mesela. O da yani birkaç yarışa
Erkan'ı
gelirdi
hiç
senede.
tanımıyorum mesela. Belki de görünmek istemiyor ama. Abi Erkan'ı hiç görüyor musun?
Abi İtalya şey o da sezon başı bir iki yarışa geldi.
Vallahi çok nadir geliyor ya o da. Domenicali bir tık daha bunlardan sık gelen bir insandı.
Kardeşim Domenicali değil.
Şey
Montezemolo.
Montezemolo ya. Domenicali.
Abi şey Montezemolo 30 sene falan yaptığı
Aynen.
için bu işi hani biraz daha ve şey hani zaten o işe Enzo'nun yanında başlayıp Formula 1 takımıyla hepsinden çok daha fazla iç içeydi.
Aynen. Ben zaten Montezemolo'yu görevden aldıklarında inanılmaz şaşırmıştım abi. İnanılmaz şaşırmıştım yani. Hani ya millet çünkü bu salak salak Formula 1 forumlarında falan bu Türkiye F1, TR F1 falan aptal aptal forumlardaki salak salak insanlar şey yazıyorlardı. Çünkü çok sinirliyim onlara, çok belli ettim ama çünkü çok boş insanlardı hakikaten. Yani Formula 1'in şu kitleden kurtulması Türkiye için iyi bir şey yani. Şey işte bu Ferrari'nin durumu ne? İşte Montezemolo'yu kovsunlar falan. Abi Montezemolo Ferrari sadece spor takımından sorumlu değil abi. Yani o mevki Ferrari'den. Aynı zamanda yol otomobillerinden. Aslında aynı zamanda değil hatta. Birinci sorumluluğu yol otomobili satmak o adamlara zaten. Yani neymiş Ferrari takımlar şampiyonasında şöyle olmuş da böyle olmuş da yok işte kötü strateji yaptı.
Abi
Almanya
bu arada
Çin'e
şey
Montezemolo gitsin. Vay
bu
anasını ya.
adamlar aynı zamanda fiyatın da şey değil mi?
Hepsi değil abi. Her zaman fiyat CEO'su olmuyorlar
Ya
ama
her zaman olmuyorlar gerçi de.
tabii şey oluyor yani fiyatın da çalışanları tabii aynı zamanda. Onların da zaten şey yani yüksek mevkideki çalışanları tabii ki.
Yok sanki Marchione fiyatın da CEO'suydu diye hatırlıyorum da. Fiat Chrysler'ın da CEO'suydu sanki.
Ben de hatırlıyorum abi. Doğrudur, olabilir.
Ama tabii şey yani hani Dimon Tezemolo ne kadar o da bu konularda çok şey bir insan olsa bile Marchione çok daha ya yani otomobil tarihinin en önemli figürlerinden biri.
Şöyle abi. Şimdi baktım, merak ettim. 2010 Nisan'a kadar Fiat'ın da başkanıymış, chairman'ıymış şey. Montezemolo. Elkan 2010 Nisan'da onun yerine Fiat'ın chairman'ı olmuş. 2014 Eylül'de de Marchionne ile olan bu gerginliklerinden dolayı şeyden ayrılmış. İşte istifa etmiş Montezemolo Ferrari başkanlığından. Onun yerine de Fiat'ın o zamanki CEO'su var. Doğru. Doğru hatırlıyorsun. Fiat'ın o zamanki CEO'su Marchionne Ferrari'nin başkanı olarak gelmiş abi. Fiat'ın CEO'suymuş, Ferrari'nin başkanı olarak gelmiş.
Yani şey çünkü Marchionne Alfa Romeo ile başlıyor. Sonra işte Fiat'a geçiyor. Chrysler'ı satın alıyor vesaire. O süreç aklımda benim de. Fiat
Aynen.
Chrysler otomobil süreci biraz aklımda. Oradan geldi
O bir
bana
de
da.
yeni ya. Böyle 4-5 sene falan oldu değil mi?
Tabii canım. Yani şey 2014'te gelmedi. 2014'te
Aynen.
falan gelmedi mi?
Aynen. O Fiat Chrysler 2014'te oldu diye hatırlıyorum ben de.
Ya işte Ferrari'nin son sektördeki 0.5 saniyesi hakkında ne düşünüyorsun?
0-5 değil 0-7 geridelerdi abi.
7 mi gerideydi? Ben niye?
0-6-0-7 falan geride kaldılar abi.
Ha,
Tabii değil mi?
olabilir.
İnanılmaz ya şey ya. İlk iki sektörde 0-4 saniyeyle gelip son sektörde 0-3 geride kalıyorlardı. Eksi 400'de gelip artı 300'de bitiriyorlardı abi. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Hani bu şeyden sonra Sezon arasından sonra viraj performansları iyileşti falan dedik Singapur'a falan bakıp da abi gene sezon sonunda. Büyük ihtimal şey gelişim yarışını birkaç yarış önce bıraktı büyük ihtimal Ferrari. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşıyorlar.
Abi normal şu an bırakması hani ister istemez 2021'e şimdiden çalışmaya başlaman lazım çünkü.
Aynen öyle.
Yani bir de şey yani sezon çok erken bitti. Yani bu arada bugün ya bu yarışta sanıyorsam şey Singapur paketiyle gelmedi Ferrari.
Doğrudur.
Yani şimdi biz hangi yarıştan sonraydı? Sanıyorsam İtalya'dan sonra Koray'ın Ferrari'nin Abu Dhabi'de de hani pol alabileceği iki yarıştan biri falan Abu Dhabi demişti de. Koray. Daha bir Singapur paketi yok ortada henüz. Kralın buradan bu ileri görüşü tahminini içinde kendisini tebrik ediyoruz.
Formula 1 dua yine.
Dua, büyük duaya. Ay, yarışta Hamilton pole'den kalktı ve şey standart bir şekilde aksiyonsuz Hamilton yarışı çıkarttı. Ara ara ağladı. Yine affetmedi. 13 saniye farkta falan giderken ne yapıyoruz falan dedi.
Ya abi ben artık o Hamilton karakteri ya hani şaşırtmıyor artık şey yani hani bundan besleniyor galiba yani başka bir anlam veremiyorum. Sanırım bundan besleniyor yani. Yani gerçekten başka bir şey çıkmıyor yani.
İşte startta hemen ilk turda arka düzlükte Leclerc Verstappen'i yakaladı. Ondan sonra ama Ferrari pit ekibi hemen Leclerc'e pitiyle beraber çocuğun yarışını mahvetmeye başladı. Erken pite geldi. Lastikleri çok erken bitti. Verstappen pit çıkışı tekrar yakaladı Leclerc'ü ve geçti. Tabi Ferrari bu pit esnasında double stack denedi. Şimdi sen ne düşünüyorsun bu Ferrari'nin double stack ya da Sable Detect denemesi hakkında?
Sable Detect daha uygun oldu abi evet. Yani bu şey ya şeye benzedi bu ya. O görünce direkt o geldi aklıma. Lan diğer takımlar yapıyor bunu biz de yaparız falan deyip hani şey olur ya böyle çok basit düşündüğüm bir işten insanlar böyle çok basit dışarıdan çok sıradan görünen insanlar çok para kazanır. Ulan bunu bunlar yapıyorsa biz de yaparız dersin sonra sıçar batırırsın şey olursun ya para kaybedersin ya. Tam ona benzedi abi. Ulan
hayır,
bunlar
şey.
Söyle.
Ben mesela hani şişman bir insanım. Aa sikini pantolon bu güzelmiş millet de giyiyor deyip almışlığım var. Hatta hala giyiyorum bir tane. Birebir o yani.
Sonra pantolonun filesi açılınca
yok lan pantolon gayet sağlam.
He. Ferrari'nin pit stopu sağlam değil abi. 7 saniye bir pit yaptılar. Bir de ya hem solda hem sol arkada geciktiler yani. İnanılmaz yani.
Şey hani bu arada da şey yani bir hata ne bileyim hani double stack yaparsın ama süreyi yanlış hesaplarsın. Adam gelir 2 saniye arkasında bekler.
Hani yok tarz... el kol birbirine dolandı tamamen o yüzden yani.
Aynen yani şey hani beklemedikleri bir şekilde oldu. Yani tek sorun oydu bu arada hani şey değil. Zamanlamayı yanlış yaptılar falan değil. Normal bir pit hatası gerçekleşti sadece Ferrari'de. Yani gömdüğümüz kadar kötü değil yani. Durum en azından.
Evet.
Ya onun dışında yarışta aslında ön tarafta hiç mücadele olmadı ama yine televizyonda gözükmeyen bir orta mesafe mücadelesi yaşandı. Ve bu mücadelelerden birinin sonunda da Carlos Sainz son turda Ricardo'nun içine girerek 10. sırayı ve son puanı aldı. O puanla birlikte de takıma kendini pilotlar şampiyonasında 6. sıraya çıkarttı. Tepedeki üçlü dışında 6. sıra ilk kez sanıyorsam turbo hibrit çağında ya. Gerçi Bottas'ın var galiba.
Düşünüyorum. Yok ya. Sen şimdi arıyorsun tabii internette de. Yok ama abi.
Sanki 2014 Bottas olabilir ya.
Ha kesin vardır. Şöyle yani Hatta Massa falan da geçmiştir Ferrari'ler o sene. Ama yok abi iki, ya şöyledir. İki Mercedes, iki Red Bull, iki Williams ilk altıyı paylaşmıştır diye tahmin ediyorum. Ya da Alonso Massa'nın üzerindedir belki.
Yok abi şey 2014'te Bottas 4. bitirmiş. Massa 7. bitirmiş. Raikkonen 12. bitirmiş.
Abi, o zaman 2 Red Bull, 2 Mercedes, Bottas, Alonso değil.
2 Red Bull, 2 Mercedes, Bottas, Alonso aynen.
Evet ya işte
Ama şey işte yani sıralamada Bottas 1 Red Bull ve Ferrari'nin önünde.
Anladım anladım. Doğru. Yani tabii o seneki Williams Mercedes motorunun Allahu Teala bir motor olması sebebiyle gayet hızlı bir araçtı. Ve Bottas da hani zaten Bottas'ın benim balon dememin
Pilot olduğunu
sebebi.
zannettiğimiz sezon ya.
Evet, benim balon demem sebebi olur. İnsanlar o seneki performanslarına bakıp Bottas'ı çok büyük pilot zannettiler de yok. Ya şöyle, şimdi hakkını yemeyeyim. Benim beklediğimden daha iyi yarışıyor. Özellikle sıralama turlarında. Yarışta hala vasat beklediğim gibi ama sıralamalarda gerçekten hani Hamilton'a benim beklediğimden daha iyi rakip oluyor. Hakkını yemeyeyim ama yarışta yok abi yani şey zaten. Tabii insanların çoğu bunu söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Ben zaten hiçbir zaman böyle bir beklentide olmadığım için ama. İnsanlar şey diyor ya işte şeyi görünce Bottas'ı görünce Rosberg'in ne kadar büyük pilot olduğunu anladık falan. Abi zaten ya Bottas'ı görmeye ihtiyacınız mı vardı yani Rosberg'in ne kadar iyi bir pilot olduğunu anlamak için? Ben anlamadım yani. Hani Rosberg zaten grid'in gördüğü son 20 senedeki en iyi 5-6 pilottan bir tanesi. Yani bence mesela Button'dan daha iyi pilot mesela Rosberg. Bilmiyorum senin fikrin ne ama
Yok
bence daha iyi pilot.
katılıyorum ben Batı'nın iyi pilot olduğunu.
Yani dünya şampiyonu pilottan bahsediyoruz Batı'ndan. Tabii Rosberg de dünya şampiyonu da hani Batı'ndan iyi pilot diyoruz. Abi zaten ne var ki 20 senede? Schumacher var, Alonso var, Hamilton var, Vettel var. Daha iyi kim var? Raikkonen var.
Raikkonen var.
Herhalde bu kadar. 6. herhalde Rosberg.
Massa'yı koyar mıyım diye
Yok
düşünüyorum
yok
ya.
yok yok yok yok yok abi yok yok, yok abi. Yok abi. Ben Massa'dan falan filan Massa'yı geçer.
Yani 2009'a kadar gerçi 2019 2009'a kadar deyince de Massa'nın 3 senesi var işte.
Ya yok abi yok canım. Rosberg hep istikrarlı olarak çok iyi bir pilottu yani.
Bu arada bir de 2015'te şey Red Bull 4. takım olmuş, Williams
Evet.
3. takım olmuş.
Evet Red Bull zaten 2015'te felaket de hatırlamıyoruz. Çok kötüydü yani.
Kardeşim pilot ikilisi Daniel Kvyat Ricardo olunca ve
Evet.
birinci pilot Kvyat olunca
Evet.
ister
O
istemez.
sene araç ama ya hiç yani pilota bok atmaya gerek yok. Araç çok kötüydü yani. Yani ki zaten Kiat o sene çok felaket yarışmamıştı. Podyumu falan da vardı. Ya bir ya iki tane podyumu olması lazım.
Kvyat bu sezon iyi yarıştı canım.
Ama şey çok kötüydü. Araç çok kötüydü ya. Yani. Yarış o kadar sıkıcı ki devamlı geçmişten bahsediyoruz.
Aa işte yani yarışın sonunda Perez'in Lando'ya yaptığı iyi bir atak var. Yani kariyerimin en iyi atağı falan dedi hatta. Yarıştan sonra yarış atak şey telsizde.
Ha, son birkaç
Son
turda yaptı
turuydu
bir
ya.
atak.
Son tur
Son tur.
galiba aynı. Onun dışında yani bu yarışta Nico Hülkenberg'e ve Robert Kubica'ya veda ettik. Aynı zamanda Lando Norris'in yarış mühendisine veda ettik.
Yani çok komik bir şey, duygusal da bir şey geçti. Herif böyle bir takılmak, boğazı bir takılır gibi oldu Lando'ya veda ederken. Lando dedi, "Are you crying? I think I am crying" falan. Salak ya. Şey ya.
Abi de şey
Tam ergen ya.
kaskını gördün mü Lando'nun?
Neyi?
Kaskını.
Yok.
Abi şey ense kısmında arkada yarış mühendisinin fotoğrafı vardı.
Oo. Abi zaten Lando var ya nefis karakter ya.
Ya
Nefis
bu şey
karakter ya.
muazzam adam.
Muazzam bir karakter. Umarım bozulmaz yani. Çok iyi
Yani
karakter.
şeyle Ricardo ile beraber yarışmalarını çok isterdim.
Evet, ama ben mesela şimdi bak Kaan abinin bir lafı vardır Kaan Kural'ın. MB'din bu ilk muziklerini ilk göstermeye başladığı ilk popüler olduğu zamanlarda şey demişti. Yani Shaq gibi demişti ama Shaq saf geri zekalı komik demişti. İnsanlar onun salaklığına gülüyor demişti. Embiid troll yani akıllı komik demişti. Şey var burada da. Şimdi biz Ricardo da biraz salak komik aslında. Saf komik. Ama bu çocuk Norris böyle şey esprili troll yani, anladın mı? O yüzden hani tam o Shaq'le Embiid'in arasındaki fark gibi Norris'le şeyin farkı, Ricardo'nun farkı. Bana öyle geliyor yani.
Jenerasyon farkı diyebilir miyiz ya?
Aslında evet, Jenerasyon. Şimdi Ricardo da 30 yaşın üzerinde. Hakikaten jenerasyon farkı diyebiliriz yani.
Ya bu şey de hani direkt ya, Lando Norris bizim yaş grubumuzdayken,
aynen.
Ricardo bizim büyüklüğümüz ve şey ya, hani bu trollük mevzusu daha çok işte bizim 90 sonu neslinin olayı olduğu için.
Evet, Aras abi, Kore abi gibi fosiller bilmez.
Yani öyle huysuz yaşlılar hiç bilmez. Aras, Bayram ve Koray Gök gibi.
Son programımıza hoş geldiniz.
Sezonla birlikte biz de size veda ediyoruz.
Yeniden yapılanacaklar falan. O çok komik. Abi zaten o Twitch yayınlarında falan da Norris'i ben bayağı takip ediyordum. O çok komik. Herifin muhabbeti falan da çok komik. Çok iyi. Ya McLaren geçen seneden o kadar iyi bir atılım yaptı ki hakikaten de çok da iki karakterli ve iyi pilot buldu. Hem performans olarak hem de karakter olarak birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. McLaren bu inmeyi devam ettirirse eski McLaren olabilir ve olması da lazım abi. Hakikaten ya, olması lazım.
Şey biraz da hani Alonso gibi huysuz bir ihtiyar yerine ve hani Van Dorn yerine, o da hani yine 90'ların sonu, 90'lı yılların da doğmuş biri olmasına rağmen espritüel olmayan soğuk bir tip yerine iki tane eğlenceli ve birbiriyle iyi anlaşan adam getirdiler.
Evet abi.
Sanıyorsam işler kötü gittiği zaman Alonso'nun takımında olmasının etkisini gördük biraz ya.
Abi Alonso, ya ben hep söylüyorum benim en sevdiğim pilottur diye şeyde. Formula 1 tarihinde en sevdiğim pilottur ve ortalamanın da çok daha üzerine koyarım onu. Hani zaten insanlar
şey, bu arada şu an veda ediyoruz Sinan Özer kendisiyle bir daha konuşmamamı sağlayacak bir cümle kurduğu için.
Ne dedim oğlum?
Formula 1 tarihinin en sevdiği pilotu Alonso dedim.
Öyle zaten.
Tamam, o yüzden görüşmek üzere. Hoşçakal.
Sımar mı deseydin?
Evet.
Şimdi çok düz ya. Geç onları. Neyse. Herkes Schumacher söylüyor baba. Neyse. Ya respect tabii ki, orası ayrı. Yani abimize respect her zaman da. Ne diyordum lan? Olur olmadık yerde lafımı kesme. Alonso. Alonso şey. Abi hakikaten işler kötü gidince Alonso gibi bir adam takımınızda görmek isteyeceğiniz son adam. Yani çünkü herifin takım motive etme yeteneği falan filan hiç yok ya. Hiç yok yani. Hani bir insan bu kadar mı kötü insan ilişkilerine sahip olur? Abi hakikaten insan ilişkileri çok zayıf. Yani yanlığına körük de gidiyor derler ya. Ha, söyle.
Sen devam et.
Yani yanlığına körük de gidiyor derler ya abi. Hani hakikaten o. İşte 2015'te o Honda'nın ilk McLaren motoru çok kötüyken, hani o GP2 engine falan filan, hala bugün geyiği yapılan şeyler biliyorsun. GP2 engine falan, işte bu nasıl motor falan. I have never raced with less power in my life falan. Hani o kadar ikonik olmuş bir de cümleleri var ki. Hakikaten yani işler kötü giderken görmek isteyen son insan takımı. Yani tamam evet, 2005 Renault gibi, 2006 Renault gibi araçlarınız varsa size Formula 1 tarihinde herhangi bir pilotun verebileceği maksimumu ya verir ya da ona çok yakın bir şey verir. Çünkü çok çok çok çok yetenekli ve çok çok çok çok akıllı bir pilot. Ama işte karakteri de hakikaten bir Formula 1 pilotundan istemeyeceğiniz bir karakter. Yani her an sorun çıkarmaya çok teşne. Ve yani gerçekten ondan tabiri caizse kurtulan takımların sürekli olarak bir kendilerini toparlama sürecine girmesi de bence tesadüf değil abi. Hani Ferrari şimdi 2014'teki haline bakıyorsun. Tamam, hala şampiyonluk için yarışamıyor belki tamamen ama çok daha iyi bir durumda oldukları kesin. McLaren'a bakıyorsun. Bir anda, bir senede yani. Tamam, tamamı Alonso'dan değil, Alonso'nun yüzünden değil ama hani bir rahatlama var abi. Takımda artık insanlar daha bir rahat. Baskı da kalkıyor insanların üzerinden yani, o ister istemez. Yani çünkü Alonso gibi bir pilotunuz varken takımda onun baskısı çok başka bir şey. Yani çünkü Alonso sizi sürekli olarak başarılı olmaya ve makine gibi işlemeye zorluyor. Karakteri bile yani. Yani bundan kurtulmak ve Sainz gibi, Norris gibi daha tabiri caizse düşük profilli iki tane pilotla yarışmak size development anlamında daha rahatlık, daha geniş zaman ve medyadan da biraz daha uzak olma şeyi veriyor. Rahatlığı veriyor. Bu sebeple de hani daha gözlerden ırak daha rahat takılabiliyorsunuz. Bu zaten McLaren'ın çocuğu ama yine de yani bu Alonso'nun gidişiyle falan tamamen açıklanamaz. Çok çok çok iyi bir adım attılar ileriye. Hiç şüphesiz yani.
Abi Sergio Marchionne 2014'te Alonso'dan çıkıp Vettel'e gitti işte.
Evet.
Ki ya hani abi geçen sezon Almanya'da yaşıyor olsaydı Vettel'i şeyde fabrikanın ortasında idam edecekti. Hani öyle bir ruh hastası.
Marchionne Ferrari'nin başına gelmiş son senelerdeki hatta son 2004'ten beri diyebiliriz. Son 15 senedir falan en iyi şeydi Ferrari'nin başına gelmiş. Ama kader müsaade etmedi yani. Çünkü ben hala Ferrari'nin başında olsa bu sene veya geçen sene şampiyonluğun çok çok daha büyük bir adayı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Marchionne abi İngilizce'de bir kelime var ya çok severim ben onu. Yani Türkçe'de de tam bir karşılığı var mı bilmiyorum. Polarizing diye bir şey bir kelime var ya polarizing figure derler. Hani tam o abi. Yani şey iyisiyle iyisiyle kötüsüyle bu tam böyle pozitif anlamda bir kelime değil. İyisiyle kötüsüyle böyle şey bir adam. Hani etrafındaki her şeyi herkesi kontrol ediyormuş gibi gözüken bir adam ve bunu yapan adamların şey olması gerekir. Başarılı olması için yaptığı işi bilmesi gerekir. Abi bu adam hem böyle bir figür hem de yaptığı işi çok iyi biliyor. Yani ve Ferrari gibi bir takımın hani böyle bir cami yani. Çünkü Ferrari diğer Formula 1 pilotları, takımları gibi değil. Hep söylüyoruz bunu. Yani çok başka bir takım. Hani İtalya ülkesi üzerindeki etkisi, genel olarak dünya üzerindeki etkisi, taraftar sayısı, taraftar profili, başarı beklentileri falan çok çok çok çok başka olan seviye. Çok başka seviyelerde olan bir takım ve bu şirket aslında bu şirketi yönetmek de Marchionne gibi adamların işi aslında. Yani tam yani Ferrari'ye hakikaten tam tamına uyan bir adamdı. Ve Ferrari'nin yani ölümü Ferrari için çok çok büyük zarar oldu yani. Ben buna çok inanıyorum. Yani çünkü ne Erkin ne de Montezemolo öyle adamlar değil yani bence abi. Değil yani.
Abi şey hani Ferrari'nin İtalya için öneminde şey yani Lewis Hamilton'ın 6 şampiyonluğu var. Formula 1 çevresinde şu an artık yapabileceği çok fazla şey kalmadı ama hayatı boyunca hiçbir zaman bu sezon Leclerc'in yaşadığı şeyi yaşayamayacak. Belki.
Evet ki hem Ferrari dedikoduları çıkıyor. Yani çok güzel bir örnek verdin aslında. Senelerdir takımında şampiyon olan, Formula 1'in en yüksek maaşını alan, Formula 1'in en popüler pilotu, Formula 1'in zirvesinde rekora bir şampiyonluk kalmış rekora egale etmesine ve 3 senedir mağlup ettiği takımın takımla adı çıkıyor. Yani şöyle düşün. Yani vereceğim ya hakikaten buna bir örnek yok. Hani takım sporu ama ancak oradan örnek verebilirim. Hani NBA şampiyonu ya NBA dedi hatta Türkiye Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 sene şampiyon olup Galatasaray'ın en iyi oyuncusunun atıyorum 2096 arası Hacı'nın adının Fenerbahçe'yle çıkması gibi düşün. Olabilir mi böyle bir şey? Asla olamaz. Ama şimdi Hamilton'ın çıkıyor. Niye? Çünkü Ferrari Galatasaray'la Fenerbahçe gibi değil abi. Yani Mercedes Galatasaray şeyse atıyorum. Ya örnek vereceğim. Kimseye de linç yemek istemiyorum. Atıyorum Kayseri Spor Ferrari üç büyüklerden bir tanesi. Anladın mı? Çünkü yani istediğin kadar şampiyon ol sen Ferrari'nin yanında Kayseri Spor'sun abi. Ya da başka bir Anadolu takımısın yani. Kayseri isim olarak veriyorum diye değil yani. Başka bir Anadolu takımısın.
Abi burada evet. Şey hani bu olayı aslında en iyi anlamanın yolu şey 66 Le Mans'ın filmi çıktı ya Ford Ferrari.
Evet Ford Ferrari.
Hani izledim mi bilmiyorum da hani orada bile yeterince verilmemişken şey hani Ferrari'yi yenmek, Ferrari'nin üstünde olmak hani biz işte 2007'den beri Ferrari'nin şampiyonluk alamaması, 2012'den beri çok geride kalmasından dolayı falan hani bu olay çok fazla hissedilmiyor ama abi Ferrari'yi geçmek, Ferrari'yi yenmek aslında çok önemli bir şey bu spor için. Formula motorsporları için.
Aynen öyle.
Hatta şey yani yol otomobili satmak için bile.
Evet abi çok haklısın.
Neyse konuyu çok dağıttık.
Abi konu dağılmak zorunda. Yarışı konuşsak 5 dakikada kapatırız.
Abi bu arada işte Sainz'ın pilotlar şampiyonasındaki yerini aldığı geçişten bahsettik. Orada Sainz gezdi Albon
Albon.
üçüncüsü. 96, 95, 92 ile bitirdiler sezonu.
Evet.
Albon'un altıncılığını geçen hafta 2 hafta önce Hamilton elinden aldı.
Evet. Yalana ya doğruya doğru yani yalana gerek yok.
Şey hani burada podyum alacakken çocuğu yarış dışı bıraktı ve oradan gelecek 18 puanını aldı.
Ve Albon'un ikinci yarıdaki performansı gerçekten o podyumu hak ediyordu abi. Gerçekten hak ediyordu.
Ya hak ediyordu. Yani bir podyumu olması gerekiyordu Albon'un. Yani Gezli orada o podyumu aldı. Sainz aslında tüm sezon bir şeyleri başarmayı hak ettiğini gösterdi. Her şeyi diyordu. O da aslında hak ettiği bir podyumu aldı.
Evet.
Yani Albon'un podyumu alamaması dışında benim o yarışta podyum alan kimseden rahatsızlığım yok. Gezli'de, Albon'da. Yani Gezli o düşüşü yaptıktan sonra, o downgrade'i yaşadıktan sonra bir şeyi hak ediyordu o performansla. O da onu aldı. Sainz, bu arada şey aslında Sainz'la ilgili en ilginç şey Sainz eğer tek başına takımlar şampiyonasına girmiş olsaydı sezonu McLaren'ın arkasında bitiriyordu. Yani takımlar şampiyonası 5.'si aslında Carlos Sainz. Ve hatta bir şey yaparsak McLaren'ın puanlarını sadece Norris üzerinden vermiş olsak Sainz Norris'ten de fazla puan aldığı için Sainz aslında sezonu 4. bitiriyor.
Evet, haklısın abi.
Şey yani hani bunu haftaya Koray'da geldiğinde değerlendireceğiz ama hani Hamilton'ın istatistiki açıdan inanılmaz bir sezon geçirmesine rağmen ben hani Verstappen ve Leclerc'ün de sezonu çok iyiyken sanıyorsam ben Sainz'i ikinci sıraya yazacağım.
Kimin arkasından ikinci sıraya?
Hamilton'ın arkasına.
Anladım. Tabii onu gelecek bir sonraki podcast'imizde konuşacağız. Çünkü bir sezon
Abi
değerlendirmek
şey yani bunu şimdiden söyleyeyim sezonun yarısından fazlasını kazanmış adamı ikinci sıraya yazmaya götüm yemiyor.
Tabii, haklısın. Ya o zaten haksızlık olur abi. Yani adam şampiyon oluyor diye suçlu olacak hali yok yani.
Tabii canım. İşte dediğim
Latifi
gibi
bak.
Hülkenberg'e veda ettik.
Evet.
Kubica
Yerine
zaten
kim geliyor abi onu da söyle.
evet, Esteban Ocon geliyor. Şimdi önce biraz Hülkenberg'den bahsedelim. Ondan sonra Kubica Latifi değişikliğiyle sezonun son programını bitirelim.
Evet. Hülkenberg hep bana şey gelir. O 2010 Brezilya'da aldığı poli hatırlıyorsun değil mi?
Evet.
O pol pozisyonunun ekmeğini çok yedi gibi gelir bana. Bir onun abi, bir de istikrarının ekmeğini çok yedi gibi gelir bana. Çünkü bence yani şey yazılır hep, hani yıllardır top takımların böyle ikinci pilotları ne zaman böyle sorgulanır olsa işte Ferrari'de Massa, işte ne bileyim Mercedes'te Schumacher. Ya ne bileyim aklına gelebilecek herkes yani. Hani ne zaman sorgulanır olsa şey olur. Hülkenberg akla gelir hep. Yıllardır bu böyledir yani. Çünkü hem çoğu takım arkadaşını çok ezici bir şekilde yener. Hem de çok istikrarlı süreci. Çok fazla etli ve karışması bilmem. Çok sık sık bol bol aracın maksimumunu alır. Genelde böyledir. Ama şöyle de bir durum var. Abi. Mesela şimdi 2 sene boyunca herifin takım arkadaşı Esteban Gutierrez'di. Yani benim gördüğüm en kötü pilotlardan bir tanesi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Hani
Gutierrez'le nerede beraber yarıştılar ya?
Sauber'de
Sauber'de
2010
Gutierrez miydi lan?
2012-2013'te Gutierrez'le beraber yarışıyormuş işte.
Oğlum 2012'de şey vardı Sauber'de. Perez vardı.
O zaman 13'te. 2012 o zaman 13-14'te. Ya 2012-13'te ya da 13-14. Doğru söylüyorsun. 2012'de Perez vardı. O zaman 2013-2014'te Esteban Gutierrez'le beraber yarıştı.
Sen devam et, ben kontrol edeceğim, söyleyeceğim.
Evet, neyse şey. En son abi Perez'le takım arkadaşı olduktan sonra Hülkenberg biraz aslında foyası ortaya çıkmaya başladı. O kadar da aslında top seviye bir pilot olmadığını insanlar görmüş oldu. Ben zaten hiçbir zaman o kadar yüksek değildim ama hani o kadar top seviye bir pilot olmadığını görmüş oldu aslında Formula 1 camiasında genel olarak. Ve zaten bir de sürekli olarak şimdi aklıma böyle 3-4 tane örnek geliyor. Tek tek saymaya gerek yok. Yani sürekli olarak bir böyle kaoslu yarışlarda podyum yakalama şansı eline geçip sürekli kendi hatasından dolayı da bir türlü podyum alamaması o Hülkenberg'in şey algısı oluşturmasına sebep oldu. Hani baskı altında ezilen Alman. Yani bir de Alman yani. Hani Vettel'le Hülkenberg. Yani dünyada böyle 3 tane falan Alman var. 2 tanesi Formula 1'de yarışıyor. Yani öyle söyleyeyim. Bir de bu sene artık tuz biber olan hani en son 2019 Almanya'da da bu seneki o inanılmaz Almanya yarışına da podyuma doğru ilerlerken spin attı, kaza yaptı. Hani artık bıktı yani insanlar, anladın mı? Ve bence de artık Formula 1'de devam etmesi için hiçbir anlamı yoktu. Yani çünkü zaten o kadar acil puana ihtiyacı olan ve gridde onun kalibresinde pilot bulamayan takım da yok. Hani hakikaten arkada bekleyen Ocon varken Hülkenberg'i tercih etmek bilmiyorum, bana çok mantıksız geliyor. Yani o konudan ne çıkacağından emin değilsin. Çünkü çok daha iyi bir pilot olabilir o konu. Ama Hülkenberg'den ne çıkacağı belli ve o konu şu anki haliyle bile size Hülkenberg'in verdiğini verebilir yani. Bana öyle geliyor. O yüzden bence doğru hamleyi yaptı. Kenarda bekleyen bir o konu varken her zaman onu almayı tercih ederim. Bir de şu anda eminim tecrübesizliğinden ve yaşının küçüklüğünden dolayı o konu Hülkenberg'in isteyeceğinden veya aldığından çok daha az bir maaşla yarışacaktır. Bir de böyle bir şey var. Bence mantıklandı ama Hülkenberg tabii ki Formula 1'de yıllarca hakkıyla yarışmış bir pilot. Pay driver değildi. Hani o özellikle şu 2-3 sene öncesinin şu son 2-3 senedir çok fazla yok ama şu 2-3 sene öncesinden 2010'un başından 2015'ler 16'lar kadar çok bol bir pay driver akımı vardı Formula 1'de. Yani arkasında bir sponsor desteğiyle yarışan aslında yetenek olarak Formula 1'de yarışmaması gereken çok fazla pilot vardı. Hülkenberg onlardan bir tanesi değildi ve hakkıyla yarıştı Formula 1'de. Ama artık tabii zamanı geldi abi. Yani çok çok oldu çünkü 2010'dan başladı. 2010 10 sene gayet iyi bir Formula 1 kariyeri aslında. Yani gayet iyi bir Formula 1 kariyeri. Yanlış hatırlamıyorsam şeye geçti değil mi? IndyCar'a mı geçmişti ya?
Abi DTM deniliyordu. Sanki IndyCar değil ya. Yani bakmadım.
Sanırım IndyCar'dı da neyse çok önemli bir yarış serisine geçti işte. Kapalı kokpit bir yarış serisiydi ama galiba IndyCar değildi çünkü kapalı kokpit diye hatırlıyorum.
O ya IndyCar'a kapalı kokpit deniyorsa
artık. Hayır işte kapalı kokpit değildi diye galiba çünkü IndyCar yani kapalı kokpit değildi diye hatırlıyorum. O yüzden IndyCar olamaz dedim yani.
Ya bu adam bu arada şeye niye geçmedi? Vece niye geçmedi?
Aslında tam da Vec pilotu biliyor musun yani?
Doğru yani Le Mans kazanmışlığı da var.
Abi belki de geçmiştir ya, bir dakika bakacağım.
Vec de geçmedi ya. Onu hatırlıyorum. Bu arada 2010'da Williams'da yarışıyor. Barrichello'yla. 2011'i boşta geçiriyor. 2012'de Paul Dresta'yla Force India.
Bu arada daha karar vermemiş 2020 seçeneklerine. Sen tekrar söyler misin abi?
Gutierrez'le 2013'te yarışmışlar.
Hmm, evet. 14'te?
14'e bakacağım şimdi de. Onu da hemen söylüyorum. 2014'te sanıyorsam aynen Perez'le beraber şey Force India'ya geçiyor.
Zaten orada foyası dökülmeye başlamıştı işte Hülkenberg. O zamana kadar hep top team ready olarak görülen Hülkenberg Perez'in yanına geçince biraz aslında o kadar da yüksek bir pilot olmadığı ortaya çıkmıştı.
Yani bir asıl top team ready'nin Perez olduğu görüldü. Ki Perez zaten top team'e görmüştü.
Ki o da değildi yani bence. Ki o da bence top team bir pilot değil. Hiçbir zaman da öyle görmedim.
Yani ben 2012'den sonra Massa'nın yerine Ferrari'ye gelse rahatsız olmazdım.
Yok yok yok. Ya. Ben yok abi yani o seviyede bir pilot değil bence.
Abi şöyle hani
bir kaldı gibi bana.
Hani Perez için de Hülkenberg için de aslında top team ready olduklarını bize gösteren şeydi temelde. ne kadar kötü araçla yarışırsalar bile, ki ikisi de çok kötü araçlarla yarışmadılar. Bir şekilde hazırdılar işte, istikrarlıydılar, işlerini yapabiliyorlardı. Yani 2012 2010'larda aslında büyük takımların ikinci pilot konusunda şey, Button Hamilton'ın yanında olması dışında profiller çok düşüktü.
İşte evet, doğru söylüyorsun.
Hani o yüzden hani hem Perez hem Hülkenberg aslında olur mu diye düşünülüyordu. Perez işte 2012'de podyum aldı. Aynı zamanda şey, tabii Perez Ferrari FDA'den, Ferrari Driver Akademi'den geliyordu.
Hı hı. Ama sonra tabii 2012 Malezya'dan sonra çok sıkıntı yaşandı.
McLaren'a geçti ondan sonra.
Evet.
2013'te McLaren'a geçti. İşte o biraz erken olunca onun da kariyeri şeye döndü. Orta sıra takımda işini yapacak pilota döndü.
Evet, yani tabii şimdi orada kendi etmeninden olmayan McLaren'ın da aslında 2012'nin hız olarak en iyi aracıyken 2013'te en hızlı dördüncü araç olmaya gerilemesinin de bir şanssızlığı var. Çünkü yani McLaren...
Yani bir de şey, Hamilton yerine geldi.
Evet. Yani bir de McLaren hani skandal bir karar vererek 2012 off-season'ında 2013'e girerken şey karar almıştı. İşte neymiş? 2012 aracının biz hız limitlerinin sonuna geldiğine inanıyoruz. Artık bu aracın daha fazla gelişemeyeceğine inanıyoruz deyip yeni bir araç yapmış ve yeni araç da 2012'nin çok gerisinde kalmıştı. O yüzden hani tabii biraz da şanssızlığı da vardı ama zaten az önce şöyle dediğin şey çok doğru, ben ona çok katılıyorum. O zamanlar gridde zaten bir yetenekli pilot eksikliği vardı. Şu anda aslında biz çok farkında değiliz ama yani Formula 1'in yakın dönemindeki en yetenekli grid olduğu herhalde yani yanlış bir ifade olmaz galiba. En yakın dönemindeki en yetenekli gridlerden bir tanesi bu yani.
Aşkına Lance Stroll var gridde ya.
Abi tamam yani bir tane ya, ama
şey, çok daha kötü pilotları izledik canım.
Abi her zaman 2-3 tane kötü pilot olurdu mesela. Abi şimdi mesela yani ki Stroll bile abi sıralamalarda kötü ama yarışlarda kötü diyemezsin ki. Şimdi Kubica'da
yarışta kötü diyememenin de sebebi var işte. Stroll yarışı 10. sıradan başlasa kötü pilot olduğunu göreceksin. Stroll yarışı 18. başladığı için ve altındaki araç 10. sıraya çıkmaya sıkıntı yaşamadığı için Stroll'e kötü pilot diyemiyorsun yarış içinde.
Ya, tamamen katılmıyorum. Bazen hakikaten Perez'i Merez'i de geçti oluyor. Çok çok da değil ama haklısın.
Ya yani şey, gidince, iyi yarışları var çocuğun. Hakkını çok sayamayalım.
Kubica gidince en kötü pilotu olacak desek, yani çok açık farklı olmasa da en kötü pilotu olacak desek yanlış olmaz geriden. Latifi çünkü iyi bir pilot, bilmiyorum takip ediyorsun ama gelecek sene mesela Kubica'nın da ayrılmasıyla grid hepten daha iyi bir hale gelecek bence. Ocon Mokon da geliyor. Bence yani o şey gridinden beri işte o 2010'daki efsane, o işte Schumacher, işte Mercedes, Schumacher, Rosberg, Ferrari,
şampiyonluk gridden beri.
Aynen. Ferrari, Massa, Alonso, McLaren, Hamilton, Button, Red Bull, Weber, Vettel, başka kim var abi şimdi düşün. İşte orta sıralarda Hülkenbergler, Heidfeldler, Kubica'nın en iyi dönemleri falan, inanılmaz bir gridti o 2010 yani.
Yani o gridde şampiyonların dışında şampiyonluğu son yarışta kaçırmış Weber, Massa var.
Abi Kubica var. Çok ya yani 2010'daki Kubica'yı hatırlıyorsun değil mi? Nasıl inanılmaz bir pilottu yani.
Abi 2010'daki Kubica zaten rally kazasını yaşamasa Ferrari pilotuydu Alonso yerine.
Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yani 2010 gridinden beri benim hatırladığım en iyi grid olabilir. Nefis bir gridti abi, nefis.
Bakalım. Ha şey, Barrichello var.
Barrichello var tabii. Barrichello var. Çok iyi, çok iyi ya. Orada da bir iki tane böyle çok kötü de olmasa hani bir tık zayıf bir var. Luigi Musi vardı. Mesela Sutil işte, vardı.
Sutil. Orada zayıf pilotlarından Buemi bu sezon dünya dayanıklılık şampiyonasını kazandı.
Evet.
Ki iki kere Le Mans kazandı.
Ki top bir driver olarak da görünmüyordu yani hani o senelerde.
Karun Chetok var. O da şu an Sky'da Formula 1 yorumluyor.
Ha, Karun Chetok falan var. Doğru. Ya işte 2010'da da şey vardı abi. O arkadaki 3 takımın, yani mesela Timo Glock, Virgin'deydi. İyi bir pilottu falan. 2010 çok top heavy'ydi ama. Hani şu an NBA'in doğu konferans gibi. Top pilotları çok iyiydi. Alttaki pilotların bazıları bir tık kötüydü. Ama şu anda grip gerçekten birbirine çok eşit dağılmış diyebiliriz. Hani Kubica'nın da ayrılmasıyla gerçekten böyle çok kötü pilot. Çünkü Russell Russell bayağı pilot abi. Gerçekten bak gelecek sene eğer Latifi de Formula 1'e ısırırsa Latifi Russell gerçekten grid'in en iyi pilot ikililerinden biri olur. Ben çok açık söyleyeyim bunu yani. Keşke Williams bir tık böyle orta sıralara yarışacak bir araç yapabilse de biz Russell'ın gerçek performansını görürsek. Çünkü Russell gerçekten çok iyi pilot abi. Hakikaten pilot yani.
Bu arada şimdi görünce aklıma geldi Glock. Abi Glock'un 2008'deki turu, o Hamilton'a geçirdiği tur hala çok şeyi olur da harbi inanılmaz bir tur o ya.
Evet.
Hala çok fazla bilerek yer verdiden şikeler konuşulsa bile harbi inanılmaz bir tur. Tekrar izleyince fark ettim.
Abi bu arada ben bir yandan maça bakıyorum. Ya Caner bir top çıkardı out çizgisinden. Top net çıktı, gol oldu. Abi bayağı verdiler gol ya. O kadar net çıktı ki top ya. Nasıl verdiler inanamadım. Herhalde Kayseri diye bayağı gene var yok yani. Aynen öyle. Saçma bir kelime oyunu ama hakikaten abi öyle buz gibi bir gol değil. Bu arada Beşiktaşlıyım. Bana sallamasınlar şimdi. Sen niye Beşiktaş'ı sallıyorsun değil mi? Ben de Beşiktaşlıyım abi. Bayağı çıktı o top ya.
Sinan Özer eski bir hakem olarak dün bir Trabzon'un attığı
İzlemedim kardeş.
Peki.
Ben futbol, barbar sporu. Ben
eski Formula bir hakem olarak yorumunu alamıyoruz.
Golf, beyzbol, öyle sporları takip ediyorum.
10 saniye önce bir taraftan da maça bakıyorum derken futbol maçını izliyorum bir taraftan.
Belki bahis verelim kardeşim.
Latifi'yi övelim diyecektin. Sen zaten övdün. Abi bu arada ben asıl şey hani Hamilton ve Vettel bırakmazsa ki artık bıraksınlar çok yordular bizi. 2021 gridine ekstra heyecanlıyım.
Neden abi? Ha, pilot izi, şey yani, çünkü takımlar arası pilot değişikliklerinden dolayı mı?
Yok. Alfa Romeo'da hani Raikkonen'in emekliği Giovinazzi'den bu çocuktan bir yol olmaz farkındalığı yaşandıktan sonra şey var. Ferrari'nin arkadan gelen pilotları şey. İyi pilotlar. Ya işte Mick geliyor. Marcus Armstrong geliyor. Ya bu sezon 5 pilotu falan var galiba Ferrari'nin şeyde.
Tabii tabii.
Formula 2'de.
Abi feeder seriler artık çok iyi pilotlar yetiştiriyor. Gerçi hakikaten feeder seri oldular artık yani. Ya bir de şimdi abi şimdi ya biz bunu daha önce de konuştuk. Motorsporları biraz böyle zengin sporuydu ya eskiden özellikle. Şimdi bir tık daha böyle ulaşılabilir hale geldi. Hani insanlar artık yeteneklere özellikle büyük takımlar Ferrari gibi, Mercedes gibi, McLaren gibi, Red Bull gibi büyük takımlar yeteneklere hani potansiyelli pilotlara daha kolay ulaşabilir. Çünkü teknoloji çağında yaşadığımız için abi. Hani insanların o artık şeyi genişliği, çapı hani scout çapı çok yükseldi tabii doğal olarak şeylerinde, takımlarında. Artık o yeteneklere ulaşabilmeleri için illa babalarının gidip 15-20 bin dolara kart alıp onlara 8 yaşında kart öğretmeleri, kart yarışlar katılmalarına gerek kalmıyor abi. Hani yetenek olunca gerçekten bir driver akademisine, bir sürücü akademisine gelip veya Avrupa ülkesinde özellikle yaşıyorsan, Avrupa'da çok avantajlısın. Avrupa ülkesinde yaşıyorsan ülkende mutlaka bir yarış serisi oluyor. Hani ne olursa olsun, araç tipi ne olursa olsun. O yarış serisinde mutlaka seni birileri keşfedip abi iyi bir pilotsan artık yukarılara çıkma imkanını kazandırabiliyorlar sana. O yüzden artık bu eskisi gibi çok nadir top seviye pilot çıkarma olayı kalmadı. Mesela eskiden şey çok daha fazla olurdu. Hani ben bakıyorum yani 2000'lerde de değil, daha çok böyle 70'lerde, 80'lerde, 90'larda falan. Diğer serilerden formüllere bile gelme oranı çok yüksekmiş. Çünkü atıyorum yani Amerikan serilerinden bir tanesinde yaşayan NASCAR'da, IndyCar'da, Champ Car'da ne bileyim sallıyorum yani. Veya Almanya'da DTM'de vesaire yarışıp Formula 1'e geçme oranı çok yüksekmiş. Çünkü o coğrafyalarda Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da vesaire yarışıp buralardaki yarış serilerinin top seviyelerine gelmeden Formula 1'e geçiş yapmak çok zordu o zaman. Neden abi? Çünkü Formula 1 daha çok böyle bir Avrupa, biraz da Asya tarafında yarışlar ama %80-90 ağırlıkta Avrupa sporu olarak görülüyordu. Yani çünkü eskiden böyle şey yarışları falan yoktu abi. Çin'dir bilmem nedir ne bileyim öyle. Asya'da zaten neredeyse hiç yoktu bu. İşte Abu Dhabi'dir yani Malezya'dır falan bunların hiçbiri yoktu yani eskiden Formula 1 çok ağır pro Avrupa bir spordu. Hani şimdi bunları çok fazla görüyoruz. Çünkü pilot açık lastik bir seride yarışmak istiyorsa artık Kuzey Amerika'da da olsa, Alaska'da da olsa Formula 1 pilot takımlarının onlara erişmesi çok daha kolay. Mesela şimdi bak en çok basit bir örnek vereceğim o eski durumlardan. Montoya. Mesela Montoya 1999 senesinde veya 2000 senesinde hatırlamıyorum şimdi. O zamanki adıyla Champ Car, şimdinin IndyCar'ında şampiyon olduktan sonra 2001 senesinde Formula 1'e girdi ve Williams'la girmişti. Williams o dönemin şeyinden sonra Ferrari ve McLaren'dan sonra en hızlı aracıydı. Motoru en iyi araçtı. İtalya'da ve Almanya'da böyle uzun düzlükleri olan pistlerde Ferrari ile McLaren'ın yanına yaklaştırmıyordu. Yani şu an şu zamanın üçüncü takımı gibi Red Bull gibi düşünün. Yani direkt Red Bull'la Formula 1'e girdiğini düşünün hani bir pilotun. Amerika'dan gelip bir de başka bir seriden gelip. Hani. Şimdi o yeteneklerin bulunması daha kolay. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu da tabii grid'in genel kalitesinin artmasına sebep oluyor. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde daha da artacak bence. Yani Stroll gibi böyle çok fazla hani Stroll gene hani nispeten altında değil de böyle Chilton gibi ne bileyim Chandock gibi Chilton hatırlıyorsun değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Yani Kartikeyan gibi böyle pilotları çok fazla görmeyeceğiz. Ya, önümüzde dönemdeki Formula 1'de. Kartikeyan vardı hatırlıyorsun değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya.
Yok şeyi düşünüyorum ya. Stroll mü daha iyi pilotlu, Maldonado mu diye düşünüyorum. Adamın yarış galibiyeti var şimdi ama. Bir taraftan da o var.
Kimin yarış galibiyeti var?
Maldonado.
Nerede var anasını satayım? Ha doğru lan. Pastor Maldonado. Doğru. Kafa. Evet var. Ya
Şey sen Fenerbahçe'deki
Evet ben
Maldonado'dan bahsediyorsun.
Fenerbahçe'nin
Ona mı
Maldonado'yu
söylüyorsun?
şey abi. Güzel pas bu arada. Ama senin kafanı seçeyim. Maldonado hızlı bir pilot. Tabii Maldonado geri zekalı. Oradan kaybediyor. Yani Maldonado geri zekalı. Yoksa yavaş pilot değildi. Stroll'den daha hızlı pilottu. Ama Maldonado
Hani
geri
şey
zekalı.
vardı işte Senna'nın hani bir boşluk gördüğünde saldırmazsan yarış pilotu değilsin
Aynen.
sözü.
Onu çok ciddiye almış.
Çok çok ciddiye almıştı. Hani
Damacığım
boşluk
kapatalım mı yavaştan ya?
görmese bile saldırıyordu. Kapatalım. Çok keyifsiz bir yarışa keyifli sayılabilecek bir podcast yaptık.
Evet.
Öncelikle ağzına sağlık.
Senin de canım. Sezon bitti.
Sezon bitti. Dinleyenlere teşekkür ederim. Biz de bu sezon 21 yarışta bir 15-16 podcast çıkarttık sanıyorsam.
Daha fazladır ya. 18-19 tanesine çektik ya.
Abi benim cenaze vesaire durumuyla gelemediğim 2-3 podcast oldu ya.
Yani ya üçümüzden iki tanesinin ya da mutlaka bir tanemizin çektiği 18-19 yarış vardır diye tahmin ediyorum. Ya iki
Yani
yarışı es geçmişizdir ya üç yarışı.
es geçtiğimiz 2 yarış var. Almanya, Macaristan onu hatırlıyorum. Onun dışında es geçtik mi emin değilim.
Bu arada biz Almanya'yı nasıl es geçtik ya?
Ben cenazeye gidiyordum ya Almanya'da yarış günü.
Hatırlıyorum abi. Evet, biz nasıl? Ya Koray da şeydeydi değil mi? Askerdeydi.
Yok Koray zaten şey hani o dönem Koray'ın
Aa
olmadığı dönem
doğru.
zaten.
Evet doğru. Evet. Ben de işlerin tam yoğun olduğu dönemdeydi. O arada çekememiştim tek başına. Evet, hatırladım ya. Yazık oldu. Onun podcast'i çok zevkli olurdu ya.
Neyse sağlık olsun.
Ya sağlık olsun. Sıradaki
2020'de
Almanya. Gelecek sene de Almanya yok anasını satayım.
ha, 2020'de artık Vietnam'a söverek çekeriz o podcast'in şeyini.
O zaman önümüzdeki sezon sonu podcast'inde görüşürüz.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşçakalın.